altın olukla yürüyür. Selahattin Koca Aslan sizlerle.
Erkam Radyo'ya, Altın Oluk'ta Yürüyüş programına hoş geldiniz kıymetli dinleyenlerim. Hepinize Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Hayırlı, huzurlu anlar, bereketli zamanlar geçirmenizi dileyerek programımıza başlıyoruz. Altın Oluk'ta Yürüyüş programında bugün Altın Oluk Dergisi'nin 15. sayısını aldık elimize. Yani 1987 yılının Mayıs sayısı. Bir Ramazan ayına denk gelen yine özel, yine çok güzel bir sayı. Kur'an'la düşünmek, Kur'an'la yaşamak konusunu Altın Oluk Dergisi'nin gündemine aldığı, okuyucularının gündemine taşıdığı, özellikle Kur'an'la düşünmek, Kur'an'la yaşamak üzerine oldukça zengin muhtevalı bir dosyanın hazırlandığı bir sayı bu. Deniliyor ki, derginin sunuş yazısında İslam'ın 14 asrı Kur'an çevresinde örgülenmiştir. Hazreti Peygamber'in ilk vahyin ateşini Hazreti Hatice'nin gönlüne taşıdığı andan beri ümmet-i Muhammed Kur'an ateşiyle yanmıştır. Kur'an'ı elif ba diyerek öğrenmek, Kur'an'ı ebediyen koruyacağını belirten Allahu Teala'nın bu vaadine karınca kararınca vesile olabilmek ümidiyle onu hafızasına nakşetmek, Kur'an'ı hayatıyla bütünleştirmek ve nesillerine ulaştırmak suretiyle nesil nesil yaşamasını sağlamak. İslam ümmetinin 14 asrı Kur'an çağlarıdır. İşte Altın Oluk Dergisi bu sayısıyla ümmetin bu şevkini çağımıza taşımak ve müminlere varlığımızı Kur'an'la bütünleştirmek için bir çığır açmak istemiş, karınca kararınca. Bununla alakalı olarak Altın Oluk Dergisi Yazı İşleri Heyeti ve Altın Oluk Dergisi'nin birbirinden kıymetli yazarları bu konuyu çeşitli açılardan ele almış, değerlendirmişler. Bunun yanında Kur'an'la dolu bir insanla Bayezid Camii'nde 36 yıl müminlere imamlık yapmış merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile yapılan bir sohbet var derginin sayfaları arasında. Kur'an'ın insan hayatına verdiği derinliği bir başka üslupla ortaya koyan bir sohbet bu. 8 yaşında babasının dizinin dibinde Kur'an hıfzına başlayan ve tam 70 yıldır gecesi gündüzü Kur'an'la dolu olan bir insan Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Binlerce Müslümanın önünde huzur-u ilahiye çıkmış, binlerce müminle birlikte ümmet için Allah'a el açmış bir insan. Abdurrahman Gürses Hoca bu güzel hayatın tadını Altınoluk'a anlatmış, Ali Yakup Hoca'nın dünyasından sonra gelin şimdi de Abdurrahman Gürses Hoca'nın dünyasında bir yolculuğa çıkalım sizlerle. Ve Altın Oluk Dergisi'nin 15. sayısında 1987 yılının Mayıs ayında merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile yapılan mülakatı okuyalım bir kez daha. Kur'an sanki şimdi nazil oluyormuş gibi. Bu mülakatın başlığı. Abdurrahman Gürses Hoca, Bayezid Camii eski imamı. Bu defa Altın Oluk Yazı Heyeti olarak bu muhterem hocamızı ziyaret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Haseki Eğitim Merkezi Müdürü Muhterem Mahmut Özakkaş Bey'in dalaletleriyle gerçekleşen bu ziyaret, bize gerçekten Kur'an'la dolu bir insana kısa sürede olsa refakat edebilmenin unutulmaz hazzını veriyor. 40 yıl boyunca binlerce Müslümana imamet etmiş, daha küçük yaşta babasının dizinin dibinde Kur'an'la buluşmuş ve ondan sonra Kur'an'ı eşsiz bir hazine gibi içinde taşımış, onunla hemhal olmuş bir insan. Abdurrahman Gürses Hoca. Önce Abdurrahman Hocamızın Kur'an dünyasına nasıl girdiğinden başlamamız lazım. Zaten bu muhterem hocanın daha küçük yaştan itibaren hayatlarını safha safha anlatmaları demek. Öyleyse hocamızdan hayatlarıyla ilgili notlar istirham edelim. Abdurrahman Hoca Eûzü Besmele çekiyor, Rabbi Esir'i okuyor ve tane tane anlatıyor. İsmim Abdurrahman Gürses. Babamın ismi Hafız Said. Babam merhum cami imamıydı. Hayatı imamet ve hitabetle geçti. Hicri 1325 tarihinde, miladi 1909, Hereke'ye bağlı Soğuksu köyünde doğdum. Çocuk yaşta Kur'an'ı babamdan hıfzettim. Takriben 13-14 yaşlarımda Kur'an-ı Azim'in hıfzı bitti. Kendi köyümde, babamın vazife gördüğü cami-i şerifte hıfzı bitirdiğim vakti müteakip, 1-2 sene kadar Ramazan aylarında teberrüken mukabele okudum. Mukabele, cemaat huzurunda cemaate karşı okunan Kur'an'dır Ramazan'da. Bu İstanbul'da çok yaygın bir adettir. Asırlardan beri İstanbul'da mukabele okunur. Anadolu'da da vardır bu. Daha çok hangi vakitlerde okurdunuz hocam? Namazdan evvel, namazdan sonra, gündüz, öğle ve ikindi namazları öncesinde ve sonrasında. Hocam, diğer İslam ülkelerinde de bu tarz mukabeleler okunuyor mu? Türklerde çok yaygın olmakla birlikte başka yerlerde de var. Ben Mısır'da bulundum bir müddet. Orada İmam Hüseyin Camii'nde sıra mukabelesi okuyorlardı. 7-8 kişi bir araya geliyor, sıraya giriyor. Önce en yaşlısı okuyor, sonra sırayla devam ediyor, sonuna doğru daha gençler okuyor. Bu arada şunu da söylemek icap eder, camilerde sabah namazından sonra Yasin-i Şerif okunur. Öğle namazından evvel Sure-i Fetih okunur, ikindiden evvel Sure-i Mülk okunur, yatsı namazından evvel Sure-i Vaka okunur, cuma namazından evvel bütün İslam aleminde Sure-i Kehf okunur. Bunun hakkında hadisi şerif vardır. Bu köylere kadar yaygındır. Bizim köyde bile okurduk. Halen de Sure-i Kehf'in okunduğu yerler vardır. Biz Bayezid Camii'nde de devam ettik. Ayrıca bazı camilerde vakfiye icabı olarak hatmi şerifler okunurdu. Mesela Bayezid Camii'nin 2 tane hatmi şerifi vardı. Bu cuma gününe mahsustu. Cuma namazından 1-1,5 saat evvel başlar, ezana kadar okunurdu. Vaaz yoktu. Cuma namazından evvel Kur'an okunurdu eskiden. Bu caminin vakfiyesinin şartlarındandı. Bayezid Camii'nde vakfiye icabı senede 2 hatmi şerif yapılırdı. Muayyen bir vakitte başlar, muayyen bir vakitte biterdi. Mesela bir tanesi Kadir'den evvelki cuma günü iner, diğeri de hatırımda yanlış kalmadıysa Rebiül Evvel ayının haftasında, yani Veladet Kandili'nin haftasında inerdi. Bitince yenisi başlardı. Abdurrahman Gürses Hoca, Kur'an geleneğiyle ilgili bu açıklamalardan sonra hayatını anlatmaya devam ediyor. 2 sene mukabeleden sonra Hendek'e gittim. 15 yaşlarındaydım. Hendek'te cami-i şeriflerde sure okuyorum. Tabii gençlik var, okuma hevesi var. Abdurrauf Hoca diye bir hoca efendi vardı, mübarek bir zat, rahmetullahi aleyh. Birçok hoca efendi kendisinden besmele çekmiş. Camilerde beni dinleyince eniştem olan yeni cami imamı Hoca Osman Efendi'ye, bu çocuğun istidadı var, buna talim okutayım, demiş. Benim ağzım düzgündü, talimim de iyiydi. Çünkü babam ehli Kur'an'dı. Fakat tabii talimi başından sonuna kadar okumak usuldendir. Abdurrauf Efendi bu tarihte Mahkeme-i Şer'iyede azaydı. Aynı zamanda Rüşdiye Mektebi'nde Gülistan okuturmuş, uzun boylu, insan güzeli bir zat. Dıhyesi de size benzerdi. Abdurrahman Hoca burada sohbete iştirak eden Büyük Çınar Hoca'yı gösteriyor tebessümle. Yukarıdan kalkıp mahalleden geçtiği zaman herkes ona hürmet ederdi. Orada çarşıda 3 tane cami var. Cemaat her sabah cami değiştirir. O sabah bu cami, öbür gün öbür cami, ertesi gün öbürküsü böyle cami değiştirirler. Bu oraya mahsus bir adet de değil, İslami bir rükündür. Çünkü bir kimse bir caminin içerisinde aynı yerde namaz kılmayı itiyat edinirse bu mekruhtur. Diğer camilerin sevabından da müstefid olmak gibi düşünceleri vardı. Cami değiştirmenin manası bu. Soru: bir hocayı takip etmek gibi bir düşünceyle değil sadece öyleyse hocam. Hayır. Kasabanın şark tarafında yeni cami, orta tarafında orta cami, aşağıda batı kısmında da ulu cami vardır. O yeni camiye gelir, ben de oraya giderim. Sabah namazından sonra okutur. Ertesi gün orta camiye gelir, ben de oraya giderim, orada okuruz. Üçüncü günde ulu camide okuruz. Hoca bir sayfadan fazla dinlemez, azami bir sayfa dinler. Böyle ağır bir şekilde okuduk. Bir misal vereyim. Allahu Ekber üzerinde 10 gün 15 gün çalıştık. Talim böyle okunur. Besmelesi, tekbiri, tahmidi hepsi böyle uzun. Ondan sonra ve duhadan aşağıya iner, sonra tekrar çıkar, tekrar iner, tekrar çıkar, pişirir. Amme suresini okur, ondan sonra duha, sonra Fatiha'dan yukarıdan başlar. Bu talim çok mühimdir. Öyle okunduğu zaman hayat boyu devam eder. Şimdi selamun aleyküm, aleyküm selam. Şöyle böyle gelişi güzel, bana ver de gideyim diyorlar. Hoca efendi, ben geldim okumaya. İyi, hoş geldin, ne okuyacaksın? Talim okuyacağım. Bizim usulümüzde kimseye reddetmek yok. Peki, buyurun gelin bakalım. Ya gider ya kalır, belli olmaz. Alnında yazı yok ya. Gelir ertesi gün, bulursan al. 2 gün gelir, 5 gün gelir, 1 hafta gelir. Bazen 3 ay, 5 ay, hatta 6 ay gelir okur. Ondan sonra bir daha görünmez. Müsaade de istemez. Şimdi böyle. Yine de ben kimseyi reddetmem. Çünkü vaziyet öyledir. İhtiyaç var. Zarar yok, fayda var. Bir Fatiha öğrensin, kârdır. Biz ondan bir şey beklemiyoruz. Bizim meselemiz niyet meselesi. Bizim niyetimiz hayırdır. İsterse bir besmele öğrensin, isterse bir harf öğrensin. Hazreti Ali'ye isnat ediyorlar. Bir kimse bana bir harf öğretirse onun kölesi olurum buyurmuştur Hazreti Ali. Şimdi bir harf olsun isterse biz onu kâr sayıyoruz. Devam ediyor Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Velhasıl Abdurrauf Hoca merhumdan çok şeyler öğrendim. Namazdan sonra onu mutlaka hatırlarım. Çünkü onların hizmetleri de Allah rızası içindi. Para, pul, hiç öyle maddi bir şey yoktu. Bana söylemiştir zaten hocam. Ben senden bir şey beklemiyorum. Sadece bir Fatiha ile hatırla yeter. Başka bir şey istemiyorum sizden demiştir. Her zaman o Fatiha'yı ismini yad ederek gönderiyorum. Talimden sonra birkaç sene Hendek'te kaldım. Sonra da İstanbul'a gelerek medreseye girdim. Medreselerde okuduktan sonra gene Hendek'e döndüm. Hendek'te birkaç sene okuduktan sonra 1934 senesinde tekrar İstanbul'a döndüm. Bir müddet Üsküdar'da ikamet ettim. 5-6 sene. İşte o müddet zarfında Üsküdar'da Selimi Hatibi Meşahir-i Huffaz'dan, Üdeba'dan, Allah rahmet eylesin, Fehmi Efendi Hazretlerinden kıraat okudum. Fehmi Efendi merhum 55-60 sene vefatına kadar vazife görmüştür. O devreden hatırladığınız başka isimler var mı hocam, hocalardan? Çok. Hangisini söyleyeyim? O zaman Fehmi Efendi, Hattat Necmettin Efendi, Boyabatlı Mustafa Efendi, Atik Valide Camii İmamı, Yeni Camii İmamı, o gibi zevat. İstanbul'da Fatih imamları, Bekir Efendi, Rasim Efendi başta, ondan sonra Aksaray Camii imamı Kamil Efendi vesaire. Hepsi büyük hocalar. Yalnız bir edep var hepsinde. Tamam, mukri durumunda yani talebe okutacak seviyede olmalarına rağmen herkes başkalarına havale eder. Git Rasim Efendi'den talim oku der. Kamil Efendi'ye git der. Öyleydi. Hürmeten ve edeben. Velhasıl Fehmi Efendi'den okumaya başladım. 3 sene devam ederek kıraati bitirdim. Ondan sonra 1938 senesi içerisinde Fatih'e geçtim. Orada otururken vazife meselesi çıktı. Edirne Kapı Mihrimah Camii'ne imam oldum diyor Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Altınoluk dergisinin kendisiyle yapmış olduğu mülakatta. Ve devam ediyor sohbet. Hocam ilk vazifeniz miydi İstanbul'da? Evet, 1938'de resmen. fakat aynı zamanda Teşvike Camii'nin münhal olan imameti için müsabaka imtihanına girmiştim. Her ikisinde de önde gelmişiz. Beyoğlu Vakıflar Müdürü beni illaki Teşvike'ye götürmek istiyordu. Cerbezelif bir adamdı. Yazdı, çizdi, sonunda Mihrimah Camii'nde vazifeye başladığıma bir ay olmadan Teşvike'ye geçtim. 1938 senesinde Teşvike Camii'nde vazifeye başladım. 1944 senesine kadar orada kaldım. 1944 senesi 22 Mayıs bir Perşembe günü ikindi namazına Beyazıt'a naklen geldim ve vazifeye başladım. 6 Haziran 1978-79'da emekli olarak ayrıldım. 36 sene. Öbür tarafta da 5 sene, 40 sene yapıyor. 40 sene bir şey değil. Geldi geçti. İlk gün gibi. Bayezid Camii'nde vazifeye başladığım sene ve müteakip senelerde gördüğüm cemaatten, imamlardan, hatiplerden, vaizlerden, müderris ve müftilerden hiçbiri şimdi dünyada yok. Hepsi rahmeti rahmana intikal etmiştir. Allah hepsine rahmet eylesin. Oradayken aynı zamanda talebe okuttum. O zaman sadece Nur-u Osmaniye'de Kur'an kursu vardı. Başka yoktu. Biz başladık, devam ettik. Orada okuyanların isimlerini bile bilmiyorum. Yolda görsem tanımam. Çoğu emekli olmuş. Çolukları, çocukları olmuştur. Hocam, bu uzun hizmet döneminizde İstanbul'daki cemaatin durumu neydi? Artması, azalması, kalitesi, dini hizmetlere ve dine bağlılık açısından? Cemaat o zaman da böyledir demem. Bunu yapmam. Cemaat cemaattir. Cemaati İslamiyedir. Hepsi hayırdır. Peki hocam, Reis-i Kurra'lık diye bir müessese var. Bu konuda bilgi verebilir miydiniz? Reis-i Kurra'lık bildiğim kadarıyla kıdeme tabidir. İlmi kıraati okuyup icazet alan bir kimse, tarihen kıdemli ise o Reis-i Kurra olur. İtibari bir şeydir. Müftülük filan karışmaz. Kurra'nın kendi içerisinde yürüyen bir mekanizmadır. Tayinine gelmez. Bilinir ki kimin kıdemi varsa o gelir oturur. Mesela Sakıp Efendi vardı, Allah rahmet eylesin. Eyüp Camii'nin imamı evvel ve hatibidir. Sakıp Efendi babası, dedesi, dedesinin babası, yedi ceddi. Benim kitabımın kenarında yazılıdır ki yedi ceddine kadar Reisül Kurra olarak gelmişler. Sakıp Efendi'ye yetiştik. Sakıp Efendi vefat ettikten sonra araştırma yaptılar. Şimdi hatırıma gelmedi, mübarek bir zat, o kıdemliymiş. Beyazıt Camii'nde Münir Dede vardı, onun hocasıydım. O Reisül Kurra oldu. Fakat çok geçmeden vefat etti. Ondan sonra Hamdi Efendi oldu. Varnalızade Sultan Selim Camii'nin imamı, kıymetli bir zattı o da. Vefat etti, bir müddet Ali Efendi Reisül Kurra oldu ve böylece bu iş bitti. Bilen de kalmadı. Hocam, Topkapı Sarayı'nda bir Kur'an tilaveti var. Yavuz Selim'den biri okunan. Zat halinizde yeniden ihyası sırasına görev aldınız. Buradaki hislerinizi anlatmak ister miydiniz? Hissi ifade etmek çok zor bir şeydir. Tabii hissiyat işe göre kendini belli eder. Güzel bir şey Kur'an okunması. Bir ara yeniden ihya edilmek üzere başlandı, sonra tekrar bırakıldı. Soru: hocam, size bir de Kur'an'la yaşamak nasıl bir şey diye sormak istiyoruz. Bütün hayatınız Kur'an'la dolu. Çocukluğunuzdan itibaren Kur'an'la haşır neşir olmuşsunuz. Kur'an'ın bir temizlik gerektirdiğini biliyorsunuz. Böylece bir temizlik disiplini söz konusu. Sonra onun muhtevasını düşünüyorsunuz. Bu insana çok farklı bir hassasiyet verir gibi geliyor bize. Bu konudaki duygularınızı, yaşadığınız şeyleri lütfeder miydiniz? Şimdi efendim, Kur'an-ı Azimüşşan'ı okumak isteyen kimsenin riayet etmesi lazım gelen şartlar vardır. Okuyan içinde vardır, dinleyen içinde. Ben besmeleyi çektiğim zaman, şimdi Allah'ın kelamını okuyorum diye düşünmem lazım. Evvela Kur'an-ı Kerim'in elfaz-ı celilesinin hususiyetlerine riayet etmek lazım. Tecvid meselesi. Başta buna riayet edecek. Ondan sonra manasını biliyorsa ne güzel, manasını düşünecek. Manasını bilmiyorsa, manasını biliyor gibi onun manevi varlığı içerisinde farz edecek kendisini. Tecellisini düşünecek. Kur'an kelamıdır. Kur'an kelamdır. Allah'ın kelamını okuyan, Kur'an Allah'ın kelamıdır. Allah'ın kelamını okuyan kimse ne okuduğunu düşünürse tecellisi olur. Sanki Kur'an şimdi nazil olmuş gibi farz edecek. Bir Kur'an okudum, cemaate şöyle tesir etti. Şu makamdan okudum, bu makamdan okudum. Cemaat beğendi mi, beğenmedi mi diye düşünmeyecek. Bunları düşünmeye başladığı zaman Kur'an okur, aklı başka yerde olur. Bu olmayacak. Sonra dinleyenler de öyle. Cemaat şimdi türlü türlüdür. Kimisi okuyan kimsenin makamları nasıl yaptığını düşünür. Ne musikiden haberi var, ne tecvitten, tilavetten. Ümmidir yani. Ancak bir şey var ki o hepsinin üstünde gelir. O da bu Allah'ın kelamıdır diye kendisini verdi mi, bakarsın buradan damlalar iner. Niye ağlıyorsun diye sorsan bir şey bilmez. Ama bu okunan Kur'an'dır. Onun için ağlıyorum demek ister. Kimisinde ise bunun hiçbirisi yoktur, uyuklar. Kimisi de büyük bir tesbih alır, şak şak şak onu çeker. Hülasa edeyim bu sözleri, Kur'an gafletle okunmayacak. Okuyan kimse uyanık olacak, dinleyen de öyle olacak. O zaman tesiri başkadır, diyor merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Bir diğer sual. Hocam, bu arada Haseki'deki görevinizden de biraz bahseder miydiniz? Haseki'de elhamdülillah 11 seneyi doldurduk. 11 seneden beri burada tedrisat vardır. Tedrisat iki kısımda yürüyor. Ulûm-i İslamiye ve kıraat. Ulûm-i İslamiye bellidir. Tefsir, hadis, fıkıh okunuyor. Allah daim etsin. İlmi kıraat kısmı da 3-5 ay farklı açılmış. Nasip olursa bu Ramazan bayramından sonra 4. devre başlayacak. Ve her devre 3 senedir. 3 sene olmak üzere 3. devreyi bitirdik. İlmi kıraat müstakil bir ilimdir. Bu ilmin sahiplerinin hepsi rahmet ermiş hocalarımız. Fabrika kapanırsa mevcut olanlar çabuk biter. Hoca efendiler rahmeti rahmana intikal edince mevcut olan kimseler birer ikişer eksildikçe bu işi bilen kimse kalmamış oluyordu. Bu raddeye gelmişken yani ilmi kıraatin nasıl bir ilim olduğunu bilen bir kimsenin hemen hemen kalmayacağı bir zamanda Cenab-ı Hak murad etmiş ve burada yeniden ihyasına başlandı. Haseki'den bahsediyor hoca. İlmi kıraatin ne olduğunu bilen bir cemaatin olması lazım. Bu farz-ı kifayedir. Hepsi terk ederse herkes mesul olur. Şimdi elhamdülillah bu mesuliyet kalkıyor. Birinci, ikinci ve üçüncü devrede mezun olanlar aşağı yukarı 56 kişi oldu. Hocam, burası açılmadan önce rahmetli Mehmet Rüştü Aşık Kutlu Hoca Efendi Ankara'da bir sene gibi bir süre başlangıç yapmıştı galiba. Ben açtırdım onu da. Daha sonra hastalandım. O yüzden Mehmet Rüştü Efendi'ye devrettim. Burada onunla beraber başladık. Birinci devreyi beraber bitirdik. İkinci devrenin başında rahmeti rahmana intikal etti. Allah rahmet eylesin. Hocam, biraz önce Kur'an dinleyen cemaatten bahsederken bir kısmının sadece musikiye itina gösterdiğini söylediniz. Acaba eskiden de kıraatle musiki arasında bir ilişki var mıydı? Bir köprü kuruluyor muydu? Kur'an okuyucuları musiki bilgisi almak gibi bir lüzum hissediyorlar mıydı? Kur'an-ı Kerim eski tabirle efradını cami, ayarını mani olarak nazil olmuştur. Kur'an-ı Kerim'in tabiri caizse ilahi olan musikisi de kendisiyle beraberdir. Nedir o? Tecvid. Medler şöyle çekilecek, ihva böyle olacak, idgam şöyle olacak. Bunlardan başka her harfin mahreci vardır, sıfatları vardır, özelliği diyorlar şimdi. Bütün bunlar tabir caizse Kur'an'ın musikisidir ve bunlarla beraber nazil olmuştur. Şimdi insanların icat ettiği musiki aletleri aleyhinde konuşmuyorum. Ancak şunu iyi anlamanızı isterim, diyor Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. İnsan ya talimle ya da sevki tabiiyle musikiyi bazı makamları öğrenir. İşte öğrendiği bu musiki ile Kur'an'ın hususiyetlerini muhafaza ederek o musikiyi, makamları vesaireyi hakim değil de mahkum bir şekilde Kur'an'a tabi olarak nazil olan şeyleri bozmamak şartıyla, riayet etmek şartıyla yaparsa mafi zarar. Zarar yok. Ama ben şimdi o makamdan gireceğim, bundan çıkacağım. Ha ha, hi hi, ho ho derse o zaman ne oldu? Bu Hazreti Kur'an'ı, Allah kelamını, insanların uydurduğu bir şeye teslim ve tabi kılıp sürüklemek olur ki bu caiz değil, haramdır. Çünkü öyle yaptığımız zaman hurufat-ı Kur'aniye sarsılır. Mahrecünden çıkar, zıvanadan çıkar. Ben musikiyi biliyorum diyen, hakikaten musikiyi bilen musiki şinasları gördük. Kur'an okuyamıyor. Sözün özü musiki hakim değil, mahkum olmalıdır, tabi olmalıdır Kur'an'a. Hoca burada değişik örnekler veriyor, makamları anlatıyor. Kur'an okuyuşun kendine has özelliklerini anlatıyor. Kur'an'ın herhangi bir şarkıdan farkını anlatıyor. Sonra Kur'an okumada ifrat ve tefrit konusuna geliyor söz. Hoca bu konuda da şunları belirtiyor. Kur'an okuyuşunda ifrat makbul değil, tefrit de makbul değil. Eskiden ifratla okuyanlar vardı, talim okur gibi. İfratla okumak huzur-u cemaatte makbul değil. İfratla okuyan, talim okurken bunu yaparsa caiz. Ancak daha sonra okuyuşunu hali itidale çevirecek. İmam Cezeri de bunu söylüyor. Tekellüf yok, sıkıntı okumayacak, sıkıntılı okumayacak. Sıkıntılı okumak sıkıntı verir. Aşağıya da düşürmeyecek. Yani ifratla tefrit arasında hali itidale getirerek okuyacak. İstanbul, kıraat için mihenk taşıdır. Burada tenkit vardır. Tenkit olacak, tenkit edecek, adam olacak. Burada İstanbul'da bu var. Yerinde olmak şartıyla tenkit iyi şeydir. Mesela ben ifratla okuyorsam bu tenkit edilir. Benim de kulağıma gelir, düzeltirim. Fatih İmamı Rasim Efendi konuşurken de tecvitle konuşurdum. Hatta bir latife anlatılır. Enderuni İsmail Efendi ra çıkarırken uzaktan duyanlar tayyare geçiyor sanırlarmış. Bu ifrattır. Bunu ancak talimde kullanmak uygun olur. Normal okuyuşta ise itidal sahibi olmak lazımdır. Hocam, son olarak bir hususu öğrenmek isterdik. Zat haliniz tekkelerin açık olduğu döneme yetiştiniz. O döneme ait, tekkelerin faal olduğu döneme ait hatıralarınız var mı? Hepsini unuttum. Hepsini. Sohbetimiz böyle noktalanıyor. Abdurrahman Hoca'nın elini öperek ayrılıyoruz. Kur'an'ın yüzünü nurla aydınlattığı bir insanı görmenin mutluluğu içindeyiz hepimiz. Kur'an'ın güzelleştirdiği bir insanı görmenin. Evet efendim. Altınoluk Dergisi Yazı İşleri Heyeti'nin Kur'an'la Düşünmek, Kur'an'la Yaşamak başlıklı 15. sayısında 1987 yılının Mayıs ayında merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ile yapılan mülakatı paylaştık. Altınoluk'ta yürüyüş programımızın bu bölümünde sizlerle. Şimdi şöyle kulaklarımızın ve kalplerimizin pasını silecek bir güzel tasavvuf musiki seslerine kulak verelim hep birlikte. Sonrasında Altınoluk'ta yürüyüşümüz, Altınoluk'ta yolculuğumuz kaldığı yerden devam edecek. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Altınoluk'ta Yürüyüş programında birlikteliğimiz devam ediyor efendim. Bugün Altınoluk Dergisi'nin 15. sayısını aldık elimize. Kur'an'la düşünmek, Kur'an'la yaşamak konusunu Altınoluk Dergisi bu sayısında işlemiş ve derginin baş yazarı Ahmet Taş Getiren Bey'in o zaman 1987 yılının Mayıs ayında Ahmet Maraşlı Müstahar ismiyle kaleme aldığı Kur'an'la Donanmak başlıklı makaleyi de sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir hayat sistemi, bir büyük kültür ve medeniyet hareketinin oluşumunda üç safhadan söz edilir. Doğuş, müşahhaslaşma, müesseseleşme. Bu üç safhayı tamamlayabilen hayat sistemleri, gerçekten büyük kültür ve medeniyet hareketlerini yönlendirmişlerdir. İslam, daha Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayattayken ilk iki safhayı başarıyla tamamlamış, müesseseleşme noktasında ise toprağa hayat dolu tohumlar serpilmiştir. Bu sayededir ki İslam'ın ilk asırları büyük müesseseleşme hareketlerine, yani büyük bir medeniyete şahitlik edecektir. Yazımıza konu olacak ilk iki safha, yani doğuş ve müşahhaslaşma safhası, İslam için vahiy, Hazreti Peygamber ve sahabiyi kucaklayan bir dünya demektir. İslam'ı kuracakları büyük medeniyetin özü kabul edenler, bu dünyayı her çağda iyi kavramak durumundadırlar. Çünkü onda bir inanç sistemini hayatla bütünleştirmenin, insan kişiliğine nakşetmenin, yani inancı taşıyıcılarına ulaştırmanın eşsiz örneği vardır. Ondan sonrası inanç değerlerinin, taşıyıcıların solukları nispetinde bayrak bayrak yeni ufuklara taşınmasıdır. İslamsa bu noktada gerçekten yiğit erler bulmuştur. İslam için doğum nedir? Doğum belki insanın kaderidir. İnsanın kaderi yazılırken inanç sistemi de yazılmıştır yanına. İslam. Onun için vahiy, levh-i mahfuzdan iner. İnsanın kaderiyle birlikte adeta. Kur'an'da emanetin göklere, yere ve dağlara sunulduğu belirtilir. Onlar yüklenmekten kaçınırlar. Sorumluluktan korkarlar. Emaneti insan yüklenir. Ayet, insanın yaratılış öncesi, yaratılış gayesini belirlemektedir. Emaneti yüklenmek. Nedir o emanet? Bir başka ayet adeta bu ayeti tefsir eder ve emaneti yorumlar. Biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, Allah korkusundan onu baş eğmiş, paramparça olmuş görürdün. Dağı parça parça edecek, sorumluluk korkusundan baş eğdirecek Kur'an, Hazreti Peygamber'e iner. İlahi bir emanet gibi. Yüreğine vahyin ilk damlası düştüğünde Hazreti Peygamber onun için titrer. İkra dediğinde Cebrail, levh-i mahfuzdan insanlığa yepyeni bir kader sunulur. Bu kaderi ilk yaşayacak, Allah buyruğunu alıp iman edip hayatına yansıtacak ilk insan Hazreti Peygamber'dir. Vahiy gelirken Hazreti Peygamber'in boncuk boncuk terlemeleri, acaba bu büyük sorumluluğa insani varlığını arz etmenin güçlüğünden midir? Vahiy nasil olduğu sırada Hazreti Peygamber deve üzerindeyse deve dayanamaz yere çökmek zorunda kalırmış. Bir defasında dizleri vahiy katibi Zeyd bin Sabit radıyallahu anh'ın dizi üzerindeyken vahiy nüsulü başlamış, Zeyd bin Sabit ağırlıktan dizlerini kırılacakmış gibi hissettiğini söylüyor bu anı anlatırken. İlahi kelam insan gönlüne böyle düşüyor demek ki, bir doğum sancısı gibi. Evet, İslam böyle doğuyor. Ta bugün sizin dininizi kemale erdirdim, üzerinize olan nimetimi tamamladım ve din olarak size İslam'ı seçtim ayeti inerse, yani vahiy tamamlanasıya kadar. Doğum böyle gerçekleşiyor. Yalnız İslam'da farklı bir taraf var. Hayat sisteminin doğuşuyla müşahhaslaşma, kişileşme olayı iç içe cereyan ediyor. Levh-i mahfuz, kader planında insan için var olan hayat nizamı, Allah'ın belirlediği yapı 23 yıl içinde insana ulaşıyor. Onu önce Hazreti Peygamber alıyor. Doğum önce onun şahsiyetinde tecelli ediyor. Aldığı her vahiy derhal şahsiyetinin bir parçası haline geliyor. İslam önce Hazreti Peygamber'le müşahhaslaşıyor. Ardından ilk nesil Müslümanlar. Her vahiy, her ayet bir ışık huzmesi gibi önce Allah Resulü'nün gönlünü aydınlatıyor, sonra Müslümanların yüzüne yansıyor. 23 yılda Levh-i Mahfuz'daki kutlu hayat nizamı, Hazreti Peygamber'in kutlu rehberliğinde bir ümmete şahsiyet oluyor. Allah'ın kendilerinden razı olduğu ve kendileri de Allah'tan razı olan bir ümmet. Nasıl gerçekleşiyor bu? Allah Resulü, herkesin gönlünü bir veda sancısı kapladığı o günde, veda haccında müminlere, size bir emanet bırakıyorum diyor. Ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanet Allah'ın kitabıdır. Peygamberin vasiyeti bu. Hazreti Peygamber ilk vahyi de bu emanet duygusu içinde almış ve onu taşıyacak insanlara böylece tevdi etmiş olmalı. İlk Müslüman neslin Kur'an'a bağlılığına bakınca bu hükme varmak zor olmuyor. İçkinin kesin olarak haram olduğunu bildiren ayet geldiği zaman elinde kadeh olan dahi bırakıyor. Testisi olan testiyi kırıyor. Öyle ki rivayete göre Medine sokaklarından küpler dolusu şarap akıyor. Ayetle hayat arasında bir başka merhale yok. İşittik, itaat ettik şuuru herkese hakim. Hazreti Peygamber'in ahirete irtihar ettiği günü düşününüz. Herkes panik içinde. Hazreti Ömer ortada bağıra bağıra dolaşıyor. Kim Muhammed öldü derse boynunu uçururum. Hazreti Ebu Bekir geliyor, Ömer'i teskin etmek istiyor. Ömer'i durultmak mümkün değil. Orada Ebu Bekir radıyallahu anh bir ayet okuyor. Muhammed ancak bir peygamberdir. Ondan önce de peygamberler gelip geçti. Şimdi o ölür veya öldürülürse ökçeleriniz üzerinde geri mi döneceksiniz? Kim ökçesi üzerinde geri dönerse Allah'a hiçbir zarar vermez. Allah şükredenleri mükafatlandıracaktır. Uhud Harbi sırasında nazil olan bu ayeti Hazreti Ebu Bekir'in ağzından işitenler acılarını yüreklerine gömüyorlar ve sakinleşiyorlar. Hazreti Ömer sonraları sanki o ayeti ilk defa duyuyormuş gibiydim. Dizlerimin bağı çözüldü diyecektir. Hazreti Ömer İslam'ın kapısını çalmak üzereyken de böyle bir teslimiyet gösterecektir. Hazreti Peygamber'i öldürmek üzere yola çıkacak, yolda bir Müslüman ona kız kardeşi ve eniştesinin de İslam'a girdiğini söyleyecek, Ömer yolunu değiştirip kız kardeşinin evine yönelecek. Kapıda bir süre içeride okunan Kur'an sesine kulak verecek. Ömer'in geldiğini haber alan kız kardeşi ve eniştesi apar topar Kur'an ayetlerinin yazılı olduğu şeyleri saklayacaklar. Kısa süren bir çatışmadan sonra Ömer kardeşine ne okuyordunuz diye soracak. Onlar da Ömer'e Taha suresinin ilk ayetlerini okuyacaklar. Taha, ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı sıkıntıya düşesin diye indirmedik. Biz onu ancak Allah'tan korkup ona itaat edine bir öğüt olsun diye indirdik. Kur'an okundukça Ömer değişecek, okundukça Ömer değişecek. Ömer bu kapıdan İslam'a niyetli olarak çıkacak. Allah'ın ayeti karşısında ilk neslin teslimiyeti her halükarda budur. Devam ediyor Ahmet Taş getiren Kur'an'la donanmak başlıklı makalesinde. Bu teslimiyet onlara Allah Resulü'nün verdiği bir ruh halidir. Daha vahyin ilk zamanlarından itibaren inen her vahyi bu emanet şuuru içinde müminlere tebliğ etmiş, teslim etmiştir. Erkam'ın evi tam bir Kur'an mektebidir. Hazreti Peygamber yeni inen ayetleri orada önce erkeklere sonra da kadınlara talim eder. Kur'an ilk Müslümanın dilinde, gönlünde, hareketlerinde bir bayraktır. Alınlarında nurdur. Her müminde vahyin ışığı şavkır. Bilen bilmeyene Kur'an öğretir. Her evde Kur'an saatleri yaşanır. Gece gündüz. İşte Ömer'in kız kardeşinin evi. Öğretmen olarak Habbab bin Eret radıyallahu anh'ın adı geçer. İşkencelere rağmen peygamber sevgisine toz kondurmayan sevgili Habbab ilk Kur'an öğretmenlerindendir de. Mekke döneminde bütün baskılara karşı Kur'an hıfzı için gösterilen o destansı ilk nesil gayretini şöyle içimizde yeniden bir değerlendirmemiz gerekir. Hıfz kelimesi korumak manasında. Acaba o çetin günlerden bir hatıra mıdır? Bakın Hazreti Peygamber o hafızlar için ne buyuruyor? Kur'an'ı ezberleyerek okuyan hafız, tıpkı vahiy getiren melekler gibidir. Kur'an'ı ezberleyerek okuyan hafız, tıpkı vahiy getiren melekler gibidir. Sahabenin dünyası Kur'an'la doluydu. Rivayete göre geceleri Medine'de sokaklardan geçenler, evlerden arı uğultusu şeklinde Kur'an sesleri işitirlerdi. Sahabe savaşta fırsat bulur bulmaz birbirlerine Kur'an taliminde bulunurlardı. Mescitte bilenler bilmeyenlere Kur'an öğretirlerdi. Herkes birbirini Kur'an'la uyarır, birbirine Kur'an'la tavsiyede bulunurdu. İlk nesil Müslümanları bir Kur'an toplumu oluşturmuşlardı. İşte inancın kişileşmesi, müşahhaslaşması denen hadise buydu. Hazreti Ömer'in hilafeti sırasındaki olayı hatırlayalım. Hazreti Ömer, mehirlerin aşırı derecede yükselmesi yüzünden evlenemediğini söyleyen bazı genç Müslümanların isteği üzerine mehir miktarını sınırlamayı düşünmüştü. Bunu bir gün mescitte ilan etti. Ömer'in konuşmasını dinleyen bir kadın sahabi kalkarak şöyle dedi: Allah kitabında kadınlara yükler dolusu bağışta bulunmaktan bahsederken sen hangi hakla bunu sınırlamaya kalkarsın? Ömer, Kur'an'la getirilen bu cevap karşısına ne diyebilirdi ki kadına hak vermekten başka? Allah Resulü, bir takım insanlar vardır ki buyuruyor, Kur'an'ı okurlar da okudukları boğazlarından ötesine tesir etmez. Kur'an okumak ancak kalbe tesir edip de orada kökleştiği zaman fayda hasıl eder. Kur'an'ı şahsiyetimizi dokuyan bir ilahi hayat nizamı olarak görüp, okuduklarımızla kişiliğimizi inşa ettiğimiz takdirde ancak ilk nesil Müslümanların Kur'an'la bütünleşme gayretlerine, inançlarını müşahhaslaştırma çabalarına layık olabiliriz. Allah Resulü her yıl Cebrail'le Kur'an'ın o zamana kadar inmiş olan bölümlerini mukabele ederlermiş. Allah Resulü her yıl Cebrail'le Kur'an'ın o zamana kadar inmiş olan bölümlerini mukabele ederlermiş. Bir Cebrail okur, Hazreti Peygamber dinler, bir de Hazreti Peygamber okur, Cebrail dinlermiş. Bu Hazreti Peygamber'in irtihaline kadar böylece devam etmiş. Hatta son sene iki defa karşılıklı okunmuş. Bugün müminlerin okudukları mukabelenin Hazreti Peygamber'le Cebrail'in okudukları mukabeleye teberrüken okunduğu belirtiliyor. İlk Müslümanlar Kur'an'ı üç gaye ile öğrenirlerdi. Namaz okumak için, yaşamak için, Allah rızasını kazanmak ve sevaba nail olmak için. Ancak ne niyetle okursa okusunlar, onun yaşamak için nazil olduğunu unutmazlar, her okuduklarında imanları artar ve hayatlarını muhasebe ederlerdi. Kur'an mukabelesi de bir bakıma hiç olmazsa yılda bir kere kendi hayatlarımızı Kur'an terazisinde ve bir müminler topluluğu huzurunda tartmak demektir. Her ayette kendimizi sınamak, kişiliğimizi tahlile tabi tutmak ve Kur'an çerçevesi dışından bünyemize bir takım arazlar bulaşmışsa onlardan arınmak. Öyleyse gerçek bir Kur'an mukabelesi, hayatımızda Kur'an'ı ayet ayet yaşama seferberliği demektir. Allah-u Teala bu Kur'an en doğru olana götürür buyuruyor. Bu Kur'an en doğru olana götürür. Öyleyse hayatımızda en doğru olanı yaşamak için haydin Kur'an seferberliğine, haydin Kur'an'la donanmaya. Altınoluk Dergisi'nin Kur'an'la düşünmek, Kur'an'la yaşamak konusunu gündemine aldığı 15. sayısında derginin yazı işleri müdürü ve başyazarı Ahmet Taş Getiren Bey'in, o zamanlar derginin ilk sayılarında Ahmet Maraşlı Müstahar ismiyle kaleme almış olduğu bir makalesini Kur'an'la donanmak başlıklı yazısını paylaştık. Bu yazının sonunda böyle bir lahzacık tefekkür başlığı altında iki küçük ve bir o kadar da önemli hatırlatma var. Onları da paylaşarak yavaş yavaş programımızı noktalayalım. Bir lahzacık tefekkür. Günün muayyen bir vaktini ailece Kur'an saati yapalım. Buna bu ay hemen şu günlerde başlayalım. Bütün aile bir arada bulunsun. Kur'an'dan kısa uzun ama özellikle yaşlıların ve çocukların tahammüllerini gözeterek bir bölümü hem aslından hem de mealinden okuyalım. Kur'an çevresinde yuvamızın sevgisi bağlılığı gelişsin. Kur'an çevresinde yuvamızın sevgisi bağlılığı gelişsin. çocuklarımızın geleceğine güzel hatıralar kalsın. Bir başka bir lahzacık tefekkür şöyle. Çocuklarımız arasında Kur'an okuma yarışması açalım. Bu hem okumayı öğrenme, hem namaz surelerini ezberleme, hatta yalnızca elifbadaki harfleri sökme tarzında olabilir. Yaşlarına göre. Hepsini güzel güzel mükafatlandıralım. Ezber yapanı da, Kur'an okumayı öğreneni de, hatta elifba demeyi belleğini de. Her birinin gözlerine Kur'an aydınlığı vursun ve selam. Efendim, Erkam Radyo'da bir Altınoluk'ta yürüyüş programının daha burada sonuna gelmiş oluyoruz. Programımızın nihayetinde 11 Ağustos 1999 tarihinde rahmeti Rahman'a kavuşan ve tam 36 yıl vazife yaptığı Beyazıt Camii'nin avlusunda defnedilen Beyazıt Camii'nin tam böyle nasıl diyeyim girişte sağ tarafta kalıyor Hazire'de. Orada yüzlerce binlerce mümin tarafından son yolculuğuna uğurlanan merhum Reisül Kurra Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'yi de bir kez daha hasretle, rahmetle, minnetle, binler fatihalar ile yad edelim. Hocamızın yetiştirmiş olduğu çok kıymetli talebelerden Hafız Fatih Çollak Beyefendi'nin, kıymetli hocamızın, yine Erkam yayınlarından çıkan Reisül Kurra Abdurrahman Gürses adlı bir kitabı var. O kitabı bütün dinleyenlerimize, siz kıymetli dostlarımıza tavsiye ediyoruz. Haza bir hafız, haza bir hoca nasıl olur, hoca efendi nasıl olur? O Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin şahsında işte o kitabı okuduğunuzda bunu çok daha net bir şekilde görüyorsunuz. Kendisiyle alakalı kaleme alınmış olan çok güzel makalelerin de yer aldığı, hocayı dörtbaşı mamur anlatan enfes bir çalışma, Fatih Çolak Hoca kaleme almış, Erkam yayınlarından çıkan özel bir eser. Tavsiye ediyorum ve bir kez daha rahmetle anıyoruz merhum Abdurrahman Gürses Hoca Efendi. Kendisiyle yapılan mülakatı programımızın ilk bölümünde paylaşmıştık siz değerli dinleyenlerimizle. Önümüzdeki hafta aynı saatlerde efendim yeni bir Altınoluk'ta yürüyüş programında tekrar birlikte olmak dileği ve duasıyla hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Şimdilik hoşça kalın.
Erkam Radyo'da Altınoluk'la yürüyüş programını dinlediniz.